Sebe 14. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlül ukdeden min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Sebe suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz hafif geriden alarak devam ediyorduk konu bütünlüğü olması açısından. 23 ile beraber devam edeceğiz. Burada bir konu vardı, şefaat konusu. O şefaat konusuna biraz daha değinerek devam edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz şefaat daha yukarıda bulunan, daha yukarı mevkide bulunan birisinin daha aşağıda mevkide bulunan birisine aracılık yapması, onun menfaatine vesile olmasına anlamına geliyordu. Dini literatürde ise ahirette kıyamet sahnelerinde o kişinin cehennem azabından kurtulması için Allah'a dua eden, Allah'ın da izin vermesiyle beraber işleyen bir şefaat mekanizması var. Bunu yapan kimselere de şefaatçi deniyor. İslam alimlerin, özellikle ehli sünnet alimlerin hemen hepsi şefaatçinin varlığı konusunda hemfikirler. Sadece bir grup var. Onlar şefaatin olmadığı görüşündeler. Bu istisna görüşün dışında şefaat hem ayetlerle hem hadisle sabit. Sadece bu konuda ifrat ve tefrit olmuş. Aşırı gidenler birçok kesime şefaat yetkisini vermişler. Fakat geçen hafta dediğimiz şekilde bunun bazı tehlikeleri var. Bu tehlikelerden birisi de Allah'ı haşa şefaatçi görmeyip de mahlukatı şefaatçi görme tehlikesi. Özellikle şunu söylemiştik, hatırlıyorsunuz. Sanki Allah-u Teala azap edici de bazı kişiler onun azabından birilerini kurtaran boyutunda görülebiliyor. En büyük tehlikelerden birisi bu. Halbuki Allah-u Teala asıl şefaat eden. Şimdi burada hafif bir şey, geçen haftada bir iki söylemek istediğim, unuttuğum bir yer var, ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi kişiler önce bir ilah addediyorlar. Yani Allah dışında bir güç, kuvvete dayanmak istiyorlar. Bunun bazı sebepleri var. Bunun zaten şefaatle ilişkisi var. Ondan bahsetmek istiyorum. Mesela 1981'de bir ayet var. Diyor ki onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilah edindiler diyor. Kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye. Yasin suresi 74'te bilinen bir ayet var. وَتَّحَذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّكُمْ يُنْصَرُونَ Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilah edindiler diye. Yani güya yardım olunacaklar. Allah'tan başka bir güce dayanıyorlar. İşte bu şefaat konusunda biraz evvel söylediğim tehlikelerden birisi de bu. Bir de yine ondan, Yasin'in bir 74'ünün bir arkasında 75'te var. Onlar ilahlar için hizmete hazır askerler oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Yani normal yaşantıda sanki onların askerleri gibi davranıyorlar. Yani ne derlerse yapıyorlar, onların emirlerine amadeler. O haldeyken onların şefaati meydana gelmiyor. Zaten ilerleyen ayetlerde de göreceğiz. Allah-u Teala'nın yanında, Allah-u Teala'yı kabul etmelerine rağmen insanların başka bir güç ve kuvvete yönelmeleri zaten şirk olarak addediliyor. Yani şirk sadece putlar değil. Hatta geçen hafta şunu söylemiştik. Diyor ki o Mekke müşrikleri kastediliyor. Onlara sor. Yerleri ve gökleri yaratan kimdir diye. Sana Allah diyeceklerdir diyor. Bununla beraber bir takım putlara, tırnak içinde putlara, ilahlara yöneliyor. Sadece o döneme inmediğine göre bu Kur'an-ı Kerim günümüzde de demek ki Allah'la beraber, Allah'a inanıyor da Allah'la beraber başka mahlukata güç ve kudretten dolayı, bakın şeyde ne diyordu ilk okuduğum ayette, kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye. Yani temelinde o var. Yani izzet ve kuvvet kaynağı olarak Allah'tan başka bir güce yöneldiklerinde ve ondan beklenti halinde oldukları takdirde şirk koşmuş oluyorlar. Bugün günümüzde de siz neye o şekilde yönelirseniz Allah dururken, ya bunun bana faydası olur şeklinde bu şey oluyor, şirk oluyor. Hani bunun içinde para olabilir, mevki olabilir, fiziksel güç olabilir, yüz güzelliği olabilir, gönlünüzü sakinleştiren herhangi bir unsur olabilir. Ne olursa olsun Allah'ın özelliği olan, sizin Rabbim diye yöneldiğiniz bir şeye direkt olarak olmasa da dolaylı olarak da olsa yönlendirdiğinizde, Allah korusun, şirkle ilgili bir fikriyatta bulunmuş oluyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şirk karıncanın ayak izinden daha gizlidir sözü burada. Tabii kendisi şahit. Yani bir kişi söylüyor ama anlıyor ne söylemek istediğini. Bir şey yapıyor, hikmetini sezinliyor. Gerçekleri de en yukarıdan bilen birisi olarak, Allah'ın Resulü olarak elbette ki hissediyor ama direkt de söyleyemiyor bunu. Yani kişiler işte sen şirk yapıyorsun da diyemiyor ama çok latif bir ifadeyle dikkat edin diyor. Şirk karıncanın ayak izinden daha tehlikelidir. İnsan normalde şirk yapmıyor gözüküyor ama söylediği şeyler, yaptıkları fiiliyatlar Allah korusun o konuma gelebiliyor. Dikkatli olmak lazım. İşte niçin bunları şefaat bahsinden hemen evvel bahsettim. Eğer bir kimsede bir kişiyi şefaat kaynağı olarak görme eğiliminde olursa, Allah korusun işte biraz evvel söylediğimiz tehlikenin içine girebiliyor. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, iki ayet var 32'ye 4'te, Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde yaratan, sonra da arşa kurulandır, istiva buyurandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Bak Allah-u Teala burada kendisine şefaatçi diyor. Şefi olarak geçiyor. Şefi mübalağalı ismi fail olarak geçiyor burada. Şefaat eden. Yani asıl şefaat eden benim diyor. Dost olarak da benim diyor. Sonunda diyor ki 32'ye 4. 32 bakayım hangi sureymiş? Secde suresi 4. ayet. Şey ise 39-44'te, Zümer suresi 44'te de şunu diyor ki, de ki şefaat tümüyle Allah'a aittir. Kulül lillahi eşşefaatü cemi'an. Li için demek, mahsusiyettir orada. De ki diyor, eşşefaat cemi'an, yani tümüyle Allah'a aittir. Sonra yalnız devam diyor, lehül mülkü semavatı vel ard, semavatın ve arzın mülkü de ona aittir. Sümme ileyhi turcevun, sonra da ona döndürüleceksiniz. Yani Allah-u Teala zaten bu iki ayette şey yapıyor. Her ne kadar şefaat mekanizması varsa da bu ayetlerle ve hadislerle sabit, şefaat edecek melekler, nebiler ve salih kullar olsa bile asıl şefaat edeni Allah-u Teala olarak görmek lazım. Onun izni olmadan ne diyor ayetel kürsüde? Men zellezi, o kimse kim gidiyor? Yeşfe'u, şefaat eder. Yeşfe'u indehu illa biizni. Onun yanında izni olmadan şefaat edecek kimdir? Şefaat vardır. Ben iman ediyorum. Zaten ayet ve hadislerde bunlar çok net şey değil. Ama bunun Allah'ın izniyle gerçekleşecek bir mekanizma olduğunu ve bu son okuduğum iki ayette de gerçek şefiinin, yani şefaat edicinin ve şefaatin tümüyle Allah'a ait olduğunu bilmek şartıyla. Yoksa Allah korusun insan yanlışlara gider. Ben kendi adıma söyleyeyim şefaata nasıl yaklaşıyorum. Şefaat haktır. Ayet ve hadislerle sabittir. Melekler, nebiler ve mümin kulların, salih kulların şefaat edeceğine inanıyorum ama sanki yokmuş gibi davranıyorum. Yani bir şeye güvenmek, dayanmak açısından Allah'ı görüyorum. Yani beni cehenneme girmeyi hak edeceğim ama Allah-u Teala bunu lütfuyla, keremiyle kurtaracaksa, şefaatle de beni kurtarsa, yine de kurtaracak mevki rahim olan Allah'tır. Bunu da bir mahsur görmüyorum reddetmekte. Ama öbür türlü Allah korusun, özellikle köylerde anlattılar, çok varmış. Yani cami hocasına özel bir ikram var. Neden? İşte bir cami hocası şu kadar kişiye şefaat edecekmiş diye bir söylenti çıkmış. Ya işte beni de şey yapar diye özel bir ilgi alaka var. İşte bir hacı 70 kişiye iş olacak. Ya olabilir, amenna. Olabilir. Yani Allah-u Teala Allah tamam izin verecek. Ama kişiye ya bana şefaat edecek diye bu dünyada iyi davranmak Allah korusun tehlikeli. Zaten geçen hafta Fahri Bey güzel bir katkıda bulundu. Allah razı olsun. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi Allah-u Teala'nın da el-adil esması var. Yani adaletli. Adalet. Yaptığı her işi adaletle yapan. Zıttı bunun nedir? Zulümdür. Yani zalim değil Allah-u Teala, haşa. Adaletle yapar. Bunun gereği ne? Şimdi birileri vesilesiyle affolunacaksa, affolunan insanlar da, yani şefaate uğrayan insanlar da Allah'ın adaleti üzerine şefaate uğrayacaklardır. Yoksa bir kişi sadece benim akrabamdan diye Allah'ın rızası olmayan bir kişiye şefaat etmesi Allah-u Teala'nın adıl sıfatına uyar mı? İşte bunun da ayetleri var. Diyor ki mesela 21-28'de Enbiya suresi olması lazım bu. Evet, Enbiya 28'de Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Görüyor musunuz? Yani onun razı olması. Şimdi ne kadar aykırı görüyor musunuz insanların kafasındaki şeyi? Yine izin veriyor ama şefaat ettiği de yine onun razı olduğu. Zaten bakın önlerindekini de ve arkalarındakini de bilirin de ne var burada? Yani kişinin yapabilirliğini biliyor. Ve kişi, hiç kimse süphan değil, süphan olan tek Allah-u Teala, bir gün bir kişi bir yerde hata yapacaktır. Allah-u Teala da eğer birisine sayıyla sen şu kadar kişiye şefaat et diyorsa, işte önlerindekini ve arkalarındakini biliyor. Yani kaçıncı sayıdan sonra Allah'ın razı olmayacağı kimseye şefaat edebilme tehlikesini bildiği için de onun kaldırabileceği hata yapmayacağı sayıda ona veriyor. Alim olan Allah. Bir ayet daha var. 53-26, Necim 26'da göklerde nice melekler vardır ki, işte meleklerin şefaati ile ilgili ayet bu. Onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Ve kem min melekin fis semavati la tuğni şefaatühüm şeyen illa min ba'de en يَاَذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْدَاءُ. يَشَاءُ dilediği ve yerda, yerva, datla, razı olduğu. Görüyor musunuz? İşte şefaat tümüyle Allah'a aittir olanını. Kimselere verse bile bu ancak Allah'ın rızası ve isteği doğrultusunda gerçekleşiyor. Evet, bunları açıkladıktan sonra devam edelim ayette. وَلَا يَنْفَعُ الشَّفَعَةُ şefaat fayda vermez. عِنْدَهُ onun katında اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ İşte bu da bizim bahsettiklerimizin şeyinde. Ancak onun, ona izin verdikleri müstesna, onun kafında şefaat fayda vermez. Hatta burada bir sahneler devreye gidiyor. Şöyle bir vakit gelecekmiş. Buna nihayet, tefsirlerde nihayet dediği bu. Hatta İza şu zaman, pardon bir telefon var. O kişiyi Muzaffer Bey'e alayım, döneceğim. Onun kapatması lazım, onu bekliyorum. Hatta diyor ya, bak ikinci satırda 23. ayet ikinci satırda. Meşgul ya, neyse. Tamam. Hatta izla füzi'a ani kulubihim. Nihayet kalplerindeki dehşet giderildiği vakit. Orada füzi'a kelimesi var. Bu korkmakla ilgili bir kelime. Arapçada o kadar çok korkmak manasına gelen kelime var ki, ben bir ara onları sıralamıştım. Onu geçiyor neredeyse. Bu da çok bilinmeyen ama yine korkmak manasına gelen bir kelime. Ama ürkmek kelimesi daha uyuyor buna. Yani zarar vermek, zarar görmekten korkulduğu zaman bir ürperti gelir ya insanın içerisine. Dehşetli bir ortam vardır. Buradan korkmak. Bu tefsirlere baktım. Muzaffer Bey. Tamam. Ben almadım ama siz aradınız. Size fazla yazabilir, haberiniz olsun. Tamam, haberiniz olsun. İşte füzi'a burada korkmak demek ama dehşetli bir günden ürkmek anlamıyla. Ve bu Arapçada zıt kelimeler denilen kelime var. Hem iki zıt manayı da kapsıyor bu. Yani hem korkmak hem de korkunun giderilmesi anlamına geliyormuş bu kelime. Buna Arapçada iki manayı da ifade eden kelimelere zıt manalı kelimeler deniyor. Onlardan birisiymiş bu. Dehşet ya da ürperti giderildiği vakit. Şimdi tefsire baktım demin yarım kaldı söylerken. Allah'tan korkmak ifadesi mesela hafe minallah denilebiliyor, Allah'tan korkmak. Ama füzi'a minallah denmiyormuş. Yani Allah'tan bu anlamda korkulmuyor. Sadece böyle ürperti gelen şeylerde, mesela haşiye de kullanılıyor, Allah'tan korkmak, haşyet duymak anlamında, ama bu kullanılmıyor. Şimdi sahne şöyle, biraz tefsirine girmek lazım, direkt anlaşılmıyor. Ben de tefsirlerden daha iyi anladım bu ayeti. Şimdi hani Maliki Yevmi Middin denilen gün var ya, ikinci sura üfrüldü. Birinci surda bu dünyanın düzeni bitti. İkinci sura üfürüldü. Herkes kabirlerinden kalktı. Tekrar bas denilen yeniden yaratılma gerçekleşti. Ona hesap günü, kıyamet günü, din günü denilen gün başlıyor. Ama bu zannedildiği gibi bir gün değil. Bazı hadislerden çıkarılıyor. Bu rakam 1000 yıl, bugünkü saydıklarımız günlerle 1000 gün kadar olan bir gün. Fakat sahneler müthiş. Herkes birbirinden kaçıyor. Baba oğlundan, kardeşinden, herkes birbirinden kaçıyor o hesap gününde. Yani böyle çok sakin bir gün değil. Sahnelerin hiçbirisi rahat değil. Sadece bazı hadislerde sadece bir özel bir grubun olduğundan bahsediliyor. Hesapsız, sorgusuz, sualsiz 70 bin kadar kimsenin gideceğinden bahsediliyor. Hadislerde bahsediliyor bundan. Onun dışında hemen hemen herkesin dehşete kapıldığı bir gün. Hani bunu
bir yıl falan çoktan kiraya mı, yoksa böyle rakam bir
şöyle bir hadis var, bu şeyde geçiyor Allahu Alem, Riyazu Salihin'de geçiyor. Ümmetimi fakirleri diyor 500 yıl yarım gün 500 yıl daha evvel girecektir deniyor. Hani onlar 500 yıl evvel girecekse tüm günün 1000 yıl olduğu ile ilgili ulemanın bir tespiti var. Yani tabi oranın zaman dilimiyle buranın zaman dilimi bir değil, kesindir denmez. Çokluktan kinaye de olabilir ama en azından şunu bilmekte fayda var. Çok çok uzun sürecek bir gün. Yani şey değil. Yani şu deniyor. Allahu Teala her şeye kadir değil mi? Bir kişinin bütün bir yaşantısını saniye saniye tekrar yaşatsa. Ve dur işte şurada ne dedin? Hadi şahitler gelsin falan. Yani ne kadar uzun olduğunu düşünün. Mesela Allahu Seri'ül Hisab deniyor. Hesap görmede seriyi. Onun şöyle bir izahı var. Aynı anda birçok kişinin hesabının aynı anda görüldüğü ama herkes zannedecek ki şu an sadece benim hesabım gözüküyor. Şu anda da öyle. Mesela biz zannediyoruz ki Rabbimiz sadece bize özel Rab. Dua ediyoruz sadece benle ilgileniyor. Ya Afrika'daki bir kabiledeki bir kişiyle de ilgileniyor esnada. Melekut aleminde bir melekle de ilgileniyor aynı anda. Aynı anda trilyonlarca mahlukatı var ve Kur'an ayetinde diyor ki onun izni olmadan bir yaprak düşmez diyor bilgisi dışında. Yani bizim tahayyülümüzün çok üstünde bir melikliği var Allahu Teala'nın. Ve içindekileri biliyor, önlerindeki arkalarından da biliyor, 18 bin alem var, yani inanılmaz bir şey. Bunun bu sistemin melikliği, yani Allahu Teala'nın melikliği Maliki'ye middinde de devam etmiyor mu? Yani Allahu Teala her şeye kadir değil mi? Aynı anda herkesin hesabının gözüktüğünü ama herkesin 1000 yıl kadar bir hesaba uğradığını düşünün. Biz basit diyoruz. Yani bir iki şeyden sorguya çekiliriz büyük günahlardan. Olur biter. Herkesin başına ne gelirse bizim de başımıza o gün gelir diyorlar ya yani. Yok öyle değil sahneler. Sahneler çok ciddi. İşte bu zor sahnelerde hani daha evvel Nebe suresinin şeyinde ifade etmiştik. Onlar Rahman'a diyor hiçbir kimse hitap etmeye malik değildirler diyor. Hitap edemeyecekler diyor. La yemlikune diyor. Ancak Rabbinin izin verdikleri müstesna, onlar da ancak sevabı doğruyu söyleyeceklerdir. İşte bu sahnelerin sonunda insanlar artık kurtulamayacakları ümitsizliğine kapılıyorlarmış. Bu esnada işte Allahu Teala Rahim esmasının tecellisiyle Rahim esması tecelli ediyor. Müminlere gönül rahatlığı verilmeye başlandığı bir kısım var. İşte burası orayla ilgili. Nihayet kalplerindeki o ürkü giderildiği vakit, o zaman insanlar yani biz kurtulamayacağız da kendi kendimize, hani Allahu Teala'nın bir şefaat mekanizması vardı, o devreye girmeyecek mi diye artık endişe etmeye başlıyorlarmış. Onun işaretlerinin alınmaya başladığı zaman olarak tefsir kitaplarında bu şey yapıyor. Bu İsmail Hakkı Bursevi'de ve Elmanullah Hamdi Yazır'da özellikle geçiyor. Bu o rahatlama dönemi şefaatin artık izlerinin, işaretlerinin alındığı zaman olarak ifade ediliyor. Orada galu maze gale rabbiküm, Rabbiniz ne buyurdu derler. Burada galu diyenler, soranlar, şefaate uğramayı ümit edenler. Alttaki satırda devam ediyor. Galül hakka. Hakkı söyledi diyenlerin de şefaat etme iznine malik sahip olanlar olduğu ifade ediliyor. Bir tefsirde de bunların melek olduğu söyleniyor. Hani melekler de şefaat edecektir dediği kısım var ya. İşte dehşetin kalplerinden giderildiği vakit o. Şimdi şeyin en son anı olsa bu, din gününün en son anı olsa böyle bir konuşmaya hacet yok. Demek ki bitmesine yakın ama sonlarına doğru, ama şefaat mekanizmasının devreye girdiği vakitler olduğu belli. Yani o Rahman tecellilerin olduğundan Rahim tecellilerin olduğu geçiş anı kastediliyor burada. Kalplerinden o ürperti giderildiği vakit. Tabi herkesin ürpertisi giderilmiyor. Çünkü kafirlere şefaat yok. Yani Allah'ın razı olduklarına şefaat var burada. Zaten galel hakka derken de, hakkı söyledi derken de Yani hak edenlerin, yani Allah'ın rahmetini hak edenlerin bunun içerisinde olduğunun da burada bir işareti var. Tefsirlerde diyor ki müşrikler, tam olarak inanmayanlar, zaten bizim ilahlarımız ahirette bize şefaatçi olacaklarmış diye putlardan bahsediyor, bir iddiaları var. İşte bu iddia, yani şu an bize anlamsız geliyor tabi de, o iddiaya karşılık olarak da hakkı söyledi. Yani hak etmeyene şefaat neredenin burada tekzibi olduğunun da ifadesi var. Yani müşriklerin iddiasının bu kelimeyle beraber tekzip edildiği, yalanlandığının da burada bir iddiası var. İşte yani o anda şefaat mekanizması devreye gidiyor. En azından ayetlerde bildirildiği kadarıyla meleklerin şefaatiyle beraber bir yumuşama meydana geliyor. İşte o anda da bir diyenler de hakkı söylediği ifadeleri var. Burada o Nebe suresinde, hani Allah'ın izin verdiğinden başkası konuşamaz, o da ancak sevabı söyler var ya, burayla da bir yakın ilişkisi var gibi geldi bana. Orada sevap kelimesi geçiyor, ancak doğruyu söylerler, yani Allah'ın razı olduğu ifadeyi söylerler. Burada da Allah hakkı söyledi derken de ifade edilenin benzer öğelerini görüyorum burada. Devam ediyor ayet-i kerime ve şunla bitiyor. Ve huvel aliyyül kebir. O çok alidir, çok kebirdir. Ali ne demek? Ya bu tür kelimeler, ali, kebir, azim gibi kelimeler, mütekebbir gibi kelimeler hep ulu, yüce, büyük gibi benzer ifadelerle kullanılmış. Ali bir hiyerarşik düzende en yukarıdaki demek. Yani yukarıda demek ala, ama Allahu Teala'ya bir mekan isnet etmek doğru olmadığından ulvi, yüce olarak ifade ediliyor burada. Hani yüceyi öyle anlamak lazım. Manevi seviyelerin en yukarısı olarak düşünmek lazım. Çünkü bu isim bir insana da verilmiş, biliyorsunuz. Kime verilmiş? Hazreti Ali'ye. Yani ulvi, yüce değerlere sahip, özellikleri, faziletleri dolayısıyla en yukarıda anlamında. Bunu Allah olarak tahayyül edin. Yukarı aşağı tabi onun için söz konusu değil. O her şeye muhit, ama ulvilik bakımından en yukarıda. Peki el-kebir ne? Orada biliyorsunuz kebere fiili, kebere harflerinden oluşan fiilden türüyor bu. Kebere büyük olmak demek. İşte yanlışı kibirlenmek, yani insanlarındaki yanlış tecellisi olarak büyük anlamına geliyor. Ama nasıl büyük? Bu da sıfat, sıfatı müşebbehe deniyor bunda. Büyüklük halinin her an, her zaman, her şekilde sürekli olarak vücut bulduğu demek, zahir olduğu demek. Yani belirli bir zamanlara, bölümlere özgü değil, yarattıklarının bütün mahlukatta ve bizim algıladığımız zaman dilimlerin her anında onun büyüklüğünün zahir olduğu, tezahür ettiği anlamına geliyor. Peki bu ayetlerin burada neden bunun arkasına geliyor? Çünkü herkes şefaat konusunda Allah dışında birilerini yüceltme eğiliminde ya, ama burada ne oluyor? Allah hakkı söyledi derken de asıl şefaat eden Allahu Teala, şefaat mekanizmasını Allah dışında bir yerlere isnat edenlere de burada bir uyarı var. Dikkat edin, siz şefaat mekanizmasını başkalarına yönlendirirken Allah'ı devre dışı bırakabiliyorsunuz ya, ama asıl Ali olan ve kebir olan odur. Onun dışında orada hiçbir şeyin sözü geçmeyecektir. O orada çok iyi anlaşılacak. İşte diyor ki burada, siz Ali ve kebir olanın, büyük olanın, en yüksek olanın Allah olduğunu bu dünyada bilin ki şefaat mekanizmasındaki da yanlış şeylere ulaşmayın anlamında da burada Allah-u Teala'nın bir ikazı olduğunu düşünüyorum. Evet, 24. ayete geçelim inşallah. Kul, de ki men yarzu hüküm rızık veren kimdir? Mine semavatü vel art. Semavattan yani semalardan ve yerden rızık veren kimdir? Şimdi gud diye burada emir kime? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Yani direkt muhatabı olduğu için. Size göklerden ve yerden rızık veren kimdir? Sonra tekrar diyor kul, kulillah, Allah de. Yani hem soruyor, sordurtuyor, hem de de ki diyor. Yani onların cevabını beklemeden sen cevabı ver. Çünkü onlar o soru karşısında tereddüt edecekler. Bakın bir ayet var. Yunus 31. De ki, yine sor diyor Peygamber Efendimiz'e. Burada Mekke müşriklerine özellikle sebebi nuzul olarak sorma emri var. Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Bakın hemen hemen aynı kelimeler. Ya da işitme ve görme yetisi üzerine mutlak hakim kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Bakın bura ilginç. Allah diyecekler. Yani onların vereceği cevabı da söylüyor. Yani onların inanç sisteminde onların buna inançları olduğunu ifade ediyor. Devam ediyor ayet. O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Buradaki ayette de onların öyle cevap verme potansiyelleri var ama o tereddüt içerisinde ya Allah Resulü soruyor. Ya diyor size gökten ve yerden rızkı veren kimdir? Şimdi onların düşünsene psikolojileri. Ya Allah diyecekler ama şimdi o da Allah'ın Resulü olduğunu iddia ediyor. Şimdi biz yenik duruma düşer miyiz falan bir bocalama ama gerçekten de öyle. O sırada diyor ki sen de diyor ki Allah. Yani onların cevabını bekleme. Sen Allah de diyor burada. Şimdi burada neden Allah-u Teala özellikle rızık verme konusunu vurguluyor? Bakın Yunus suresinde başka şeylerden de bahsediyor. Sema vel ebsara diyor, işitme ve görme duyusu. Bir de ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartma mevzuları da geliyor. Ama burada neden özellikle bu rızık veren konusu özellikle dile getiriliyor? Şimdi bakın kişiler bir şekilde olağanüstü güç ve kudretlere meyil halindeler. Bu insanın fıtratında var. Ama bu demek ki en çok rızık konusunda tecelli ediyormuş. Yani birilerinden bir beklenti olduğunda en fazla bu rızıklanma konusunda bir beklenti oluyor. Ve bir mahlukatın bir ilaha yönelme konusunda da ilk devreye giren bu. Zaten insanlar özellikle sıkıştıkları yerde, paraya sıkıştıkları falan yerde aman ya Rabbi yardım et falan diye en fazla bu şeylere gidiyor. Demek ki mahlukatın zayıf olduğu nokta burası. Hani bir de şey var biliyorsunuz bir hikaye anlatılır. Nefise her türlü şey yaptırılıyor da yine sen sensin ben benim diyor. Kitaplarda geçiyor bu. Ama ne zaman ki aç bırakıyor tamam diyor ilah sensin diyor. Yani bu teşbihte hata olmaz. Ana fikir şu. Nefsin en fazla zafiyetinin olduğu yer bu rızıklanma konusu. Bu şeyde oluyor. Demek ki insanlar da bu konuda zafiyet gösteriyorlar ki en fazla rızık veren kim konusunda Allah-u Teala özellikle burada bir uyarıda bulunuyor.
İnsan öyle değil mi? Size şeyle korkuyor, aşkla korkuyor.
Evet, yani insanın bir zafiyeti o. Bir de burada semavat ve arz denmesinin 22. ayette de bir işareti vardı. La yemlikunne miskale zerretin fis semavati ve la fil ard. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey yapmaya malik değillerdir derken de özellikle sema ve arz kastediliyor. Yani o ayete işaret ediliyor ki o ayette hatırlarsanız Allah'ı bırakıp da ilah saydığınız şeylere dua edin durun bakalım deyin diyor. Onlar gökte ve yerde zerre miktarı bir şey yapmaya malik değillerdir. onlara gökte ve yerde bir ortak da yoktur. Allah'ın da onlardan bir yardımcısı yoktur derken de işte ilah vurgusu yapılıyor. Demek ki kişiler bu rızık verme konusunda bir yaratılmışı Allah'a şirk koşma şeyine verebiliyorlar. Burada bir aklıma bir örnek verdim. Kedi ile ilgili güzel bir şey anlatılır. Kedi nankördür diye bir söz var. Buna mesela Münir Derman'ın kitabından okumuştum, etkilenmiştim. Sakın böyle bir söz söylemeyiniz diyor. Kedi nankör değildir. Sadece rızkın kim tarafından verildiğini çok iyi biliyor. O yüzden rızk vermeye sebep olan, vesile olan kimseye şey etmiyor. Müdahaleli davranmıyor. Yani diyor ki sen kimsin? Benim rızkımı Allah veriyor diyor. Ama derler ki diyor kedi nankördür. Hayır diyor. Kedi bu gerçeği bildiği için öyle davranır. Ama mesela köpekte yok o. Köpek de rızkı vereni sahip olduğunu zannedermiş. Onun yüzden o şey yapıyor.
Sadık
oluyor ama yani kediyle kıyaslandığında bu konuda kedi daha üstün. Ama insanlar bunu anlayamadığı için nankör diyor diyorlar.
Şefaat olarak
yani
köpek.
Şimdi içine göre. Yani. O yüzden zaten bakın tasavvufta nefsin timsali olarak köpek verilir. Kedi değil. Aynı mantıkla büyük bir ihtimalle.
Kapında köpek olayım derler de şeyde tarikatlara falan kapında köpek olayım.
Ya şimdi her mahlukatın pozitifi var, negatifi var. Bu yani Allah bir mahlukatı yaratırken ona çok güzel özellikler de yüklemiş. Ama hani iyiye misal burada kedi, aynı konuda kötüye misal köpek. Ama köpeğin çok büyük özellikleri var yani sadık, sıdkiyeti falan konusunda. Ya insanı parçalayacak durumunda sıdkiyetinden yapmıyor. Yani terk ediliyor, yıllar sonra geliyor. Bir geçen bir gazetede vardı, videoda olarak yayınlanmış. Avrupa'da biliyorsunuz köpek hayranlığı var ama bakamıyorlar, ediyorlar, onu terk ediyorlar. Bir tren istasyonuna bağlamış orada. Köpeğin görüntüsünü çekmişler gözyaşları içerisinde. Haliyeti, ruhiyetini düşün. Yani o terk edilmişliğin şeyini ne kadar yaşıyor orada. Ya da o da köpeğin özellikleri içerisinde. Ama bahsettiğim hani rızık konusunda, rızkın Allah'tan geldiğini bilme konusunda, sahibine müdahale olmama konusunda kedinin orada özel bir özelliği var. Belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kedileri çok sevmesinin ve kedi sevgisi imandandır demesinin de belki bir hikmeti budur. Allahu alem.
Hiçbir alışverişi yok.
Oraya bağırıyorlar o köpekleri. Yani isteyen gelsin alsın gitsin.
O yüzden mesela Türkiye'de artık şey yasaklanmaya başlandı. Canlı hayvan satışının biraz önüne geçilmeye çalışıyor. Çünkü hevesli, ya yaş günlerinde köpek hediye ediliyor. Ya da pet denilen hani bu evcil hayvanlar hediye ediliyor. Bir süre sonra hevesi geçiyor, sokuya bırakılıyor. Ya şimdi senin elinden yemeye alışmış, dışarıda kurtlar sofrası, parçalayacaklar belli onu yani. Ormana bıraksan kendi şeyini temin edemeyecek. Yani Allah'ın mahlukatını bu şekilde kullanmak doğru değil. Bir şey daha söyleyeceğim, ondan sonra bitirelim. Burada rızık konusunda Allah-u Teala'nın özellikle vermesinin bir sebebi de şu. Yine bu İsmail Hakkı Bursevi'den şey yaptım, çok güzel. Helal rızık deniyor, İslamiyet'te çok önemli. Hani rızık olarak bahsedilmiş ya, öyle deniyor ki insanın ibadetlerinden huşu duymasının sebebinin helal rızık olduğu söyleniyor. Yani bir kimsenin rızkına ne kadar çok bir şey karışırsa onun ibadetlerinden haz alma şeyi azalıyor. Hatta bir Evliya Allah'la ilgili bir hikaye anlatılır. Eskisi gibi şey yapamıyor, alamıyor ibadetinden şey. İstihareye yatıyor. Diyorlar ki senin ibadetlerinden haz alamamanın sebebi, hani zamanın birisinde bir yere gitmiştin de hurma almıştın ya, yere bir tane hurma düşmüş, kendisinin zannediyor, tartıldıktan sonra onu şeyin içerisine koyuyor, kasesinin içerisine koyuyor ve yiyor. O mıntıkadan da ayrılıyor. Basra'ydı yanılmıyorsam. O diyor, aman yarabbi ben ne yaptım diyor, gidiyor o zamanki şartlarında, gidiyor sahibini arıyor. Diyor ki buranın sahibi nerede, o vefat etti diyor. Eyvah ne yapacağım ben, işte şurada oğlu var. Gidiyor oraya, durumunu şey yapıyor, helallik istiyor. Helallik aldıktan sonra ibadetlerinden tekrar eski hazrı, huşuyu, huduyu almaya başlıyor. Yani hikayedir Ama verilmek istenilen şey burada. Ne kadar ibadetlerin, ne kadar kazancınız helal olursa, helallik oranı yüksek ya da haramlık oranı düşük olursa, o derecede ibadetlerinizden haz alıyorsunuz. Aynı zamanda ayetlerin derinlerini anlama konusunda da, hani geçmiş sohbetlerde şey yapmıştık, temizlenenler diyordu, ulaşırlar diyordu. Bu anlamda da rızkı temiz olanların da hikmetleri ve ilimleri, Kur'an ayetlerini anlama konusunda daha iyi bir konumda oldukları ile ilgili bir şey var. Bunun dedim bir karşılığı olmalı. Yani neden bu kadar yemek içmek önemli? Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Katılır mısınız bilmiyorum. Hazreti Adem cennette hata yaparken fiili olarak ne işledi? Yasak meyveyi yedi. Bak, haram değil mi o? Yani Allah-u Teala bugünkü anlamıyla haram değil ama Allah'ın yasakladığı bir şeyi yemesi mantığıyla haram. Bunun da yeryüzünde bir işaretinin olması lazım. Yani oradaki asıl hata Allah-u Teala'ya itaatsizlikti. Yani yemeyeceksin diyor, yiyor. Bu. Ama zahir olarak, olaysal olarak görüntüsü bir şeyi, meyve, aslını bilmiyoruz, bir meyveyi yemesi. Bu dünyada da onun bir yansıması olacaksa yemek içmek bu anlamda önemli. Onun cennetten indirilmesine vesile oluyor amelsel boyutta, zahiri olarak. Senin bu tarafta şeyle de, ya dersin ki ya yemek içmek bu kadar ne kadar önemli, yani bir sürü günah varken neden özellikle yemek içmek bu kadar etkiliyor? İşte oradaki amelin bu taraftaki yansıması. Allahu alem. Aklıma böyle bir misal geldi. Hatta şöyle deniyor, haram yiyenin, bu hadislerde geçiyormuş bu, 40 gün duası kabul olmaz. Yani duan kabul olmuyorsa yediğine içtiğine dikkat et, bir haramlık karışıyor mu? 40 gün, ben şöyle düşündüm, bu tıbbi bir bilgi, biyolojik bir bilgi. Vücuda giren her şey bir organda bölüm olarak tecelli ediyor, özellikle proteinler. Bu ağız bölgesi de olur, gözde olabilir, kemik de olabilir. Böyle turnover denilen hücrelerin kendini yenileme şeyi var. Mesela derinin tabakasını düşün. Alt tabakadan oluşum başlıyor. Bunun üst tabakalara doğru gidip de en sonunda aşınma olarak gitmesine turnover, bir dönme deniyor. Bu mukoza denilen ağız mukozalarında, cinsel organ mukozalarında, sindirim organlarının çeperlerinde çok hızlı 7 gün. 7 gün, yani aslında bizim ağzımızdaki şu doku, mukoza, pembe doku, 7 gün evvelinin mukozası değil. Her şeyi değişti. İşte vücudun her şeyi de böyle değişiyor. En son değişen doku neymiş biliyor musunuz? Kemik. Kemiğin turnover süresi ne kadarmış biliyor musunuz? 40 gün. Vücuda aldın. En kötü ihtimalle kemik hücresi oldu, o haramın, haram proteinin kemikten, vücuttan atılması en son ihtimal, en sonda olsa 40 gün. İşte hadisin dayandığı bir şey. Hadisler de bu anlamda haktır. Muhakkak bir şeye, ilmi bir şeye derler. Çünkü o hevasından konuşmaz diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz içinde bu şey. O yüzden bir Müslümanın görevi mümkün olduğu kadar haram lokmayı, hatta şüpheli şeyleri vücuduna sokmamak, o zehir etkisi yapıyor ve bir şekilde sana zarar oluyor. En azından ibadetlerinde huşudan uzaklaştırıyor. Allah-u Teala bu anlamda bizi asıl rızık verici olarak, rızıklandırıcı olarak Allah-u Teala'yı bilmemizi, diğer insanlar buna vesile olsalar da, aynı kedinin o düşüncesi gibi, bizim onu doğru yere, doğru adrese teslim etmemizi ve bütünüyle helallere yaklaşan, haramlardan da uzaklaşan, şüphelilerden bile uzaklaşanlardan eylesin. Sadakallahül azim.